Can dostlarım, Erkam Radyo'nun değerli gönüldaşları, değerli kulak misafirlerimiz, can dostlarımız, hepinizi Erkam Radyo Çamlıca Külliyesi'nden sevgiyle, duayla, muhabbetle selamlıyorum. Hepinize hayırlı cumalar diliyorum efendim. Erkam Radyo'da Münir Arıkan'la Ailede Huzur Arayışları programındasınız. İnşallah 2019'un 25. programında daha iyi bir Türkiye, daha iyi bir gelecek, daha iyi bir aile, daha iyi bir biz için, bu yılki konseptimiz daha iyi bir gelecekti, daha iyi bir dünyaydı, daha iyi bir aileydi. İyi bir dünür olmayı inşallah sizlerle paylaşacağım. Bize ulaşmak isterseniz ailedehuzur@erkamradyo.com e-mail adresimizden ya da @munirarikan veya @erkamradyo tweet adreslerinden bize ulaşabilirsiniz. Can dostlarım, bugüne kadar anneyle, babayla, evlatla, dedelerimizle, ninelerimizle, amca, hala, dayı, teyze, akrabalar, yeğenler, gelinler, damatlar, kayınvalideler, kayınpederler, görümceler, eltiler, bunları sanıyorum hatırlayacaksınız. Epey bir inceledik sizlerle. Daha iyi bir aile adına ailenin her bir üyesinin kendisinin üzerine düşen, yapması gereken vecibelerle ilgili, kendine bir çeki düzen vermesiyle ilgili, en iyi versiyonu haline gelmesiyle alakalı sırları, unsurları, pratik çözümleri sizlerle paylaşmış oluyoruz. Bugün de eğer konu aile ise, programın adı da Ailede Huzur Arayışıysa, bu huzurda, bu huzurun aranmasında ve bulunmasında çok büyük bir yeri ve önemi olan dünürlerle ilgili hukuku anlatmak istiyorum. Can dostlarım, dünür biliyorsunuz, gelin ve damadın anne babalarının birbirine taktığı bir isim. Çocuğumuzun evleneceği ya da evlendiği eşinin anne babası. Yani gelinimizin anne babası bizim dünürümüz oluyor. Özellikle beyler arasında hani dünürümüz diye çok tabir edilir. Aile içerisinde de önemli bir yeri vardır. Hem aile içinde önemli bir yeri vardır, hem de ailenin mutluluğuyla alakalı önemli bir yeri vardır. Anadolu'da bu dünürlük, akrabalık ve sınlık dünürlüğü değil de hani dünürcü gitmek, dünürlük ya da işte dünür düşmek, dünür gezmek, dünür gitmekle ilgili hani bir kızı bir başkası için isteyen kişilere de dünürümüz diye, yaptığı işe de dünürlük diye bir isim takılır, ifade edilir. Ama bizim bu programda ele alacağımız şey tamamen hısım akrabalıkla alakası, alakalı olan dünürlüktür. Aile içerisinde özellikle çocuklarımızın kuracağı yuvayla alakalı irade buyuran ilk hısım akraba, ilk sorumlu kişi anne babalar oluyor. Anne babalar karşı tarafa bir teklifte bulunduğunda onlar da kendi kızlarıyla alakalı bu durumu değerlendirdikleri için aslında dünürler bu evliliğin olmasıyla alakalı İlk irade buyuran, bunu ilk gündeme getiren, bunun olmasıyla alakalı bunu ilk yürekten arzu eden kişi oluyor. Genelde hani bu dünürlük konuşulunca akla görücü usulüyle evlenmek de gelir. Çünkü birine dünür gidildiğinde, dünürcü gidildiğinde, birine dünür olunduğunda bir kız görmeye gidilir. Ve o kızcağızın bütün hayatı giden dünürcü olarak giden aile tarafından bellidir. Ve bunlar görücü usulüyle o beyefendiyle, o hanımefendiyi birbirine uygun görmüşlerdir. Ve genellikle bu usul özellikle son 50 yılda ve son 50 yılın 20 yılında çok büyük bir dejenerasyona, yıpranmaya, saldırıya maruz kalmış durumda. Bunun sebebi de aşkı iki gönül bir olunca zamanların seyran olacağı bir şekliyle gören ama aşkın gözünün kör olduğunu unutan yeni nesil, yeni jenerasyon, yeni kuşak, genç kuşak maalesef bilmeyerek o geçici duygularını aşk zannederek hormonal dengesizlikleri, hormonun tavan yaptığı andaki duygu durumlarını ki bazen bu bozuk bir duygu, yanlış bir duygu da olabilir. Bunu ailenin kurulmasıyla alakalı hakiki bir değer olarak ya da bunu bir hakikat olarak ele alıyorlar. Bir beyefendi diyelim 25 yaşında, 20 yaşında, 30 yaşında işte ne zaman evlenecekse evliliği kafaya koyduğunda ne zaman tanımış olabilir eşini? Diyelim çok erken yaşta evlenecekse, gerçi çok erken dediğim 18 yaş çok erken bir yaş değil, kanuna göre de evlenecek bir yaştır. Seçme ve seçilme yaşının da medeni kanuna göre 18 olduğuna göre, yani buna erken yaş denmez, tam yaşı 18'dir. Ama bu çağımızın hani tecrübe oluşması, bir çevre oluşması, ekosisteminin oluşması, sistemin buna göre kurulmasıyla alakalı sıkıntılar olduğu için 18 bize çok erken bir yaş gibi geliyor. Diyelim 18 yaşında evlenmeye karar veren bir yavrucak eşini nerede seçmiş olabilir, nerede görmüş olabilir? Apartman komşusudur bir seçenek, mahalle komşusudur bir başka seçenek, uzak bir akrabadır bir başka seçenek. Ama genellikle hani 18 milyon gencimiz okullarda olduğu için okul arkadaşıdır. Peki bu üniversiteye geçtiğinde, yani 18-24-25 yaş arasında evliliği kafaya koyduğunda, genellikle diye bir ibareyle bunu destekleyeyim, üniversite arkadaşıdır. Onun için tıp camiasında doktorlar doktorlarla evlenir, doktorlar hemşirelerle evlenir. Yani insan en çok gözünün önünde olan insanlarla, en fazla görüştüğü insanlarla bir iletişim doğuyor, bir ilişki başlıyor ve bu da işte helalinden evlilikle sonuçlanıyorsa bir sorun yok. Bu anlamda çocukların, gençlerin bu geçici dönem zarfında en uzunu 4 yıl olan, 5 yıl olan üniversite dönemindeki tanışmaları bile evlilikleriyle alakalı çok doğru bir bilgi vermeyebilir. Ama anne babaların, şöyle düşünelim, yani çocuklarını 50-60 yaşında, 40 yaşında olan anne babalar var. Diyelim hani 40 yaşında bir anne baba, o da 20'de evlendiyse işte çok da 20 yaşında, öyle hesaplayalım. 40 yaşında bir anne baba çocuğu için bir gelin adayının uygun olduğunu düşündüğünde aslında 80 yıllık bir tecrübeyi ortaya koyuyor. Yani 40 artı 40 anne babanın, bir de dünür gidiyorlar, karşı tarafta bir kızcağızın anne babası var. Onlar da bu aileyi az çok biliyorlar, bunun uygun olduğunu biliyorlar falan. Yani 80-80-160 yıllık bir tecrübeyi ortaya koymuş oluyorlar en azından. Bunlar 50 yaşında olurlarsa yaklaşık 200 yıllık bir tecrübe ortaya koyuyor. Bunlar yaklaşık olarak 60 yaşında olsa 240 yıllık bir tecrübe ortaya koymuş oluyor. Dolayısıyla hiç azımsanmayacak 2,5 asırlık bir tecrübe, evliliğin nasıl olması gerektiği ile alakalı, evliliğin hangi prensipler üzerine oturtulmasıyla, hangi stratejilerle beslenmesiyle, büyütülmesiyle, devam ettirilmesiyle alakalı bir tecrübe ise, bu 2,5 asırlık bir tecrübe hiç azımsanmayacak, küçümsenmeyecek, yadsınamayacak bir tecrübedir. İşte gençlerin kaçırdığı kısım bu oluyor. Bu anlamda gençlere bu tecrübelerini aktarmaları açısından dönürlüğü ben çok çok önemsiyorum. Yani hiçbir anne baba çocuğunun mutsuz olmasını, çocuğunun sonu mutsuzlukla sonuçlanacak bir evlilik yapmasını asla ve asla isteyemez. Hangi eğitim durumunda olursa olsun, hangi şekliyle çocuğuyla muamelatı devam etmiş olursa olsun, anne babalar, çok çok özür diliyorum, hayvanlar aleminde bile, ne olursunuz beni affedin, haşa, hiçbir anne babaya hayvan demek bizim haddimiz değil. Bu mikrofonlardan hele hele bu stüdyoyu kirletmek hiçbirimizin haddi değil. Bu anlamda affınıza sığınıyorum. Sadece olay doğru anlaşılsın diye bir örnek vermek adına söyledim. Hatta hayvanlar aleminde bile anne babalar yavrularının kötülüğüyle alakalı bir şey yapmazken, insan olan bir varlık hangi durumda olursa olsun, hangi eğitim durumu, gelir durumu, sosyoekonomik, kültürel durumda olursa olsun, hangi coğrafyada yaşarsa, hangi etnik kökene sahip olursa, hangi dini inanışta bağlı bulunursa bulunsun, bir kötülük isteyeceğini düşünmüyorum. Bu anlamda dünürler bu çocuklarının evleneceği eş konusunda birbirine destek olan bir akrabalık ilişkisi içine giriyorlarsa aslında aynı taraftalar. Yani ben düğünlerde bu kız tarafı erkek tarafı diye ayrı oturmaları hiç sevmiyorum. Yani haremlik selamlık ayrı oturulabilir tabii, onu kastetmiyorum. Ama hani kız tarafı işte şu tarafa gidecek, erkek tarafı bu tarafa gidecek diye bir ayrımda, hayır, hepimiz aynı tarafın, hepimiz aile tarafının, bunun B ile C ile D ilesi yok, hepimiz A ile tarafının taraftarları, müntesipleri, muhipleri, destekçileriyiz. Bu anlamda bir olduğumuzu, birlik olduğumuzu unutmamamız gerekiyor. Avrupa Birliği'nin 2000 yılından sonra geliştirdiği ve bütün Avrupa'da bir değer olarak uygulamaya koyduğu bir mottoları var. United in Diversity. Yani United, birlik biliyorsunuz, bir olmak. United States of America diyoruz, Amerika Birleşik Devletleri. Birleşik olmak, bir olmak, birlikte olmak. In diversity, nerede bir olmak? farklılıkta, çeşitlilikte, çok kültürlükte. İşte aynı bu şekliyle bizim aile mottomuzun da, sloganımızın da, jingle'ımızın da, felsefemizin, ideolojimizin, ütopyamızın da bir olmakla alakalı olması lazım. İşte dönürler bunu tesis edecek. Dolayısıyla aile binasının temelini ilk atacak kişiler, yetkin kişiler olması hasebiyle çok çok önemsediğim bir akraba grubudur. Çok özür diliyorum, esefle ama ifade etmeme izin verin can dostlarım. Akademisyenlere bu konuda kırgınım. Yurt dışından bununla alakalı bir kaynak aradığınızda hiç başınız belaya girmiyor. Aile içerisindeki bütün akraba gruplarıyla, isimleriyle, hısımlık ilişkileriyle alakalı bilimsel makalelere, araştırma raporlarına, inanılmaz bilgi birikimine sahip olabiliyorsunuz. Yazılan kitaplara ulaşabiliyorsunuz. Yapılan programlara, televizyon programlarına ulaşabiliyorsunuz. Ama iş Türkiye'ye geldiğinde, Türkiye'de anne baba çocuk şeyini çıkartalım, çekirdek aileyle ilgili epey bir çalışma var. O da yeterli değil ama. Ama bunu dedeye taşıdığınızda, bunu kayınvalideye taşıdığınızda, bunu elteye, görümceye, kayınbiradere, dünüre taşıdığınızda ara ki bulasınız. Bu anlamda bilim dünyasına, akademisyen dostlarımıza, gönlü aile uygarlığımızın, medeniyetimizin yeniden ihyası ve canlandırılmasıyla alakalı küt küt çarpan bütün akademisyen dostlarımıza ne olursunuz bu konudaki araştırmaları, bilimsel araştırmaları, doktora tezlerini, özellikle telif eser yazılmasıyla alakalı o doktora tezinden yola çıkarak yeni bir eser ortaya koyulmasıyla alakalı çabalarını birazcık aileye doğru, sülaleye doğru yönlendirmeleri tavsiyesinde bulunmak isterim onlara adım olmayarak. Aziz dostlarım, bu yeni oluşan aile içerisinde biz yeniden anne baba oluyoruz aslında dünür olduğumuzda. Yani o güne kadar kendi evladımızın anne babasıydık ama o günden sonra gelinimizin de anne babası oluyoruz. Bu anlamda bir yenilenmeye, bir kendimize çeki düzen vermeye, rot balans ayarımızı yeniden yapmaya, hani çok muhteşem bir şeydir. Bütün ayetler öyledir ama tam bu konuyla alakalı feyne tezebun sorusunu, nereye gidiyorsun, nereye bir yolculuk sorusunu, hayatım nereye doğru gidiyor sorusunu kendimize sormamıza vesile olan yeni bir akrabalık hukukudur. Aslında bize bir şans verir. Hani Anadolu'da çok şeydir böyle, tesettüre girmek isteyen kızlarımızla alakalı anne babalar şey derler. Hani ya hele erken bir bekle, evlenince örtersin. Bazen derler hele bir işte okulu bitir, bir işe gir, öyle yapar. Bazen işte hacca git gel, farklı farklı şeyler vardır yani. Dinde yeri olmamasına rağmen, çünkü dini bir vecibe asla başka bir olayla örtüştürülerek, benzeştirilerek ya da ona tevil edilerek ertelenemez. Farz olduğu andan itibaren farzları malumunuz yapmak gerekiyordur ama Anadolu tabiriyle böyle biraz bir olaya vesile kılarlar bazı şeyleri. İşte adamcağız sigara içiyordur. Bir hacca gideyim geleyim der, kesinlikle bir daha sigara içmeyeceğim. İşte içki içiyordur. Ya bir hacca gideyim geleyim, bundan sonra ağzıma koymayacağım falan. Yani kötülükten geri durmanın, bir kötülüğü bırakmanın, bir tiryakiliği bitirmenin tabii ki kötüsü olmaz ama bunu ertelememek adına daha erken vakitlerde kendimizi vesile kılarak yapsak daha değerli olacağını düşünüyorum. Buna rağmen bizlere anne baba olarak yeniden bir anne baba olma sorumluluğunu veriyorsa, bizi yeni bir akrabalık türüyle karşı karşıya bırakıyorsa, bu vicdani muhasebemizi yaparak, hani ilk çocuğumuzda biraz tecrübesiz oluruz, ikinci çocukta biraz deneyim olur, işte çıraklık eserim, kalfalık eserim, ustalık eserim diye böyle espri yapan üç çocuğu olan aileler var benim gibi. İşte üçüncü çocuk biraz daha ateşin tadını yanarak öğrenme değil, bizzat tecrübe ederek doğruları yanlışları bildiğimiz, biraz daha eğitsel anlamda bilgiye ulaştığımız, dolayısıyla tecrübi olarak değil bilgiyle de doğruyu bularak yaptığımız bir anne babalık olduğu için üçüncü çocuklar, dördüncü çocuklar, beşinci çocuklar biraz daha, bir de kardeşlerin desteğini de alırlar, ablaların, abilerin desteğini, karakterleri biraz daha sağlam olur gibi böyle bir şey var aile yapısı içerisinde. Aynı bunun gibi biz eğer kendi evlatlarımıza karşı, işte belli bir yaşa geldi, yaş kemale erdi, 40 yaşında, 50 yaşında evlendiriyorsak, biz yani 40 ve 50 yaşlarındayken çocuklarımızı evlendiriyorsak, bizim o 40-50 yaşına kadar getirdiğimiz, taşıdığımız anne babalık görevimiz, gönlümüzden geçtiği gibi olmayabilir. Bundan razı olmayabiliriz. Bu tam istediğimiz tarzda bir annelik babalık olmayabilir. Hiç önemli değil. Hatadan dönüşün bir vesilesi olarak kılıp dönürlüğü. Ya ben kendi evladımda yaptığım şu hatayı gelinimle ilgili yapmayacağım. Ya da dünürümüz ben kızımla alakalı yaptığım bu hatayı damadımla ilgili yapmayacağım diyebiliyorsa, yani aslında dünürlük taraflara bir vicdani muhasebe, hayatın gidişatıyla alakalı bir muhasebe yapabilme şansı vermesi açısından da çok önemli bir şanstır diye düşünüyorum. Bir fırsattır diye düşünüyorum. İnşallah Rabbim, ben de bu arada duanızı beklerim. Bir yıldan beri dünürüm, hani bir şey olmadan evvel anlatmak başka, şimdi biraz daha tartarak anlatıyorum. Anlatırken acaba ben bunu yapıyor muyum diye anlatıyorum. Şu anda dede değilim ama bir dede adayıyım mesela. Dede ile alakalı konuşurken biraz daha atmıyorum, atmasyon demek istemiyorum ama hani bekar olan insana hanım boşamak kolay diye bir laf var. Aynı onun gibi biraz daha kolay oluyor konuşmak ama dede olduğumda belki bu sefer iyi bir dede miyim, kötü bir dede miyim, sorumlu dede miyim, sorumsuz dede miyim gibi biraz daha vicdan muhasebesini yapacağım için dünürlükte de böyle. Dünür olduktan sonraki tartmanız, ölçmeniz, biçmeniz, kesmeniz biraz daha farklı oluyor. Anlatırken bir öbür taraftan kendinize de söylüyorsunuz. Acaba ben bunu yapıyor muyum diye bu muhasebe yapıyorsunuz. İnşallah bu program sadece size anlattığım değil, kendime de anlattığım, kendimin de ibret aldığı, kendimin de iyileri, doğruları, güzelleri paylaştığı bir ortam olur benim için de. Benim de iyiliğime, güzelliğime bir katkısı olur dualarınızda. Bu konu dualarınızı bekliyorum. Dünürlüğün zihnimizde ilk oluşturması gereken şeyi kelime olarak sorumluluk. Yani dünürlük bir sorumluluk oluşturuyor. İkincisi niye bir sorumluluk oluşturuyor? Çünkü biz artık çocuklarımızı evlendirme sorumluluğu için bir araya gelen, Allah rızası için bir araya gelen, Allah'ın bize bir vecibe kıldığı, hani evlatlarımızı evlendirmek anne babanın üzerine vecibe ya, bu vecibeyi yerine getirmek üzere bir araya gelen hısım akraba demek. Dolayısıyla amaç kutsal olduğuna göre birlikteliğin de kutsal olması lazım. Bu anlamda ufak tefek kırgınlıkları, küskünlükleri, üzgünlükleri hiç hesaba katmadan biz bu kutsal sorumluluk adına bir araya gelen insanlarız diye düşünüp bunun keyfini sürmek lazım. İkincisi, çocuklarımızın bu evlilik sorumluluğu dışında yeni anne babası olmamız, yeni anne babalık, yeni bir bakış açısı, yapamadığımız şeyleri yapabilme startı veriliyor aslında. Buyur, şu ana kadar anne baba olarak çocuğuna yapmadığım bir şey vardı ama artık kamile erdi, yaşın kemale erdi. Bu olgunlaşmış halinle, bu ana kadar iç yarası olan sende, iç yangını, yürek yangını olan, yürek yarası olan hususlarda buyur bakalım şimdi gelininle ilgili, damadınla ilgili çocuklarına yapamadığın bazı iyilikler varsa şimdi bu bilincinle bunu yapabilme şansı veriyor. Bu iki numaralı yeni anne babalık lezzeti ve tadıyla alakalı üçüncü bir ara hukuk doğuyor ki bu da dünürlerin kendi çocuklarıyla alakalı muamelatındaki kıskançlıklar. Yani diyelim 50 yaşına kadar bir babanın kendi çocuklarının doğum gününde onlara hediye almadığını düşünün. Çok da şart bir şey değil. Yani kutlansa da olur, kutlanmasa da olur. Bu İslami bir fetva olarak söylemiyorum. Ama insani olarak çocuklar böyle bir şey bekliyor. Bu kesin. Ve biz de o günlerde ufak tefek bir hediye alıyoruz çocuklarımıza. Diyelim bir baba çocuklarına hiç böyle bir hediye almadı. Doğum günlerini kutlamadı. Evde herhangi bir şekilde bunun duası, konuşması, sohbeti olmadı. Ama yüreği de yanık bundan dolayı, ya keşke yapabilseydim diye, çünkü diğer aileleri görüyor, imreniyor falan olsun. Zihninizde böyle baba canlandırın. Şimdi bu baba oğlunu evlendirdiğinde gelinin ilk doğum gününde bunu kutluyorsa, ara hukuk oluşuyor dediğim, kıskançlık hukuk oluşuyor dediğim olay tam da burada cereyan ediyor. Bu beyefendinin kendi çocukları, ya baba bugüne kadar böyle bir şey yapmazdın, sen bize yapmadın, şimdi geline niye yapıyorsun diye bunu kıskanabilirler. Bu anlamda kendi evlatları da aşırı bir kıskançlık kriziyle helak etmeden, yapamadığı bütün şeyleri de geline yaparak orada bir kıskançlıkla alakalı öbürlerinin gönlünü yanık bırakmayan ama zarar neresinden dönersek kar, insan gönlünü mutlu etmenin, insan gönlünü kazanmanın bir vesilesi olarak bunu görerek geline yapıyorsa, diyelim geline 10 kuruşluk bir hediye alıyorsa 5 kuruşluk bir hediye de evlatlarına alabilir. Ya da tam tersi geline 10 kuruşluk alıyorsa evlatlarına da 10 kuruşluk alabilir. Oradaki o kıskançlık teline, o bam teline dikkat etmek gerekiyor diye düşünüyorum. Üçüncü hukuk, yani birinci hukuk sorumluluk demiştik. İkinci hukuk yeni anne babalık. Ara hukuk, bu kıskançlığı anlattım. Ana bir dal değil çünkü o. Üçüncü hukuk, aslında siz yeni anne baba oluyorsunuz dünür olarak. Gelin ve damadın anne babaları olarak yeni bir anne baba oluyorsunuz. Ailenizin dışındaki bir evladın anne babası oluyorsunuz. Yeni bir hukuk başlıyorsa. Üçüncü hukukta da aynen geliniz ve damadınız da yeni bir evlatlık hukuku başlatıyor sizin ailenizin içerisinde. Dolayısıyla tam da bu aşamada birinci, ikinci ve üçüncü hukuku tek bir potada eritebilmek gerekiyor. Yani sorumlu anne babasınız, çocuklarınızı evlendirmekten sorumlu. Yeni anne babasınız, dün damadınızın babası, annesi değildiniz ama nikahtan sonra artık bugün onun anne babasısınız. Ve üçüncü hukuk olarak damadınız da sizin evladınız, kızınız da sizin evladınız. Yani gelininizi kızınız gibi değil, kızınız olarak sevmek ve kabul etmek zorundasınız. Çünkü İslam hukukuna göre artık sizin kızınız oluyor. Aile sisteminde, aile koçluğu yaptığım aileler içerisinde rastladığım vakalarda cıngar tam da buradan çıkıyor. Biz kızımız gibi sevmiyoruz gelinimizi. Yanına bile yaklaştırmıyoruz. Kızımızı başka bir seviyoruz. Gelinimiz adı üstünde el kızı gelin. O zaman da bu sefer hani geline fazla hediye aldığımızda kızlarımız nasıl kıskanıyorsa, kızlarımızı fazla koruduğumuzda da bu sefer gelinimiz bunu kıskanabiliyor. Bu anlamda Allah'ın hukukunda gibisi yok bunun. Nikahtan sonra evladımızın eşi nasıl bizim kızımız oluyorsa, gelinimiz kızımız oluyorsa İslam hukukuna göre, o zaman kızımız olarak sevmemiz gerekiyor. O zaman kızımız olarak yapabileceğimiz iyilikleri yapmamız gerekiyor. Damadımız da aynı şekilde, oğlumuz gibi değil, oğlumuz olarak onu sevmemizi kabul etmek zorunda olmamız gerekiyor. Çünkü aynı şekilde o da can dostlarım, İslam hukukuna göre damadımız nikahtan sonra bizim, yani kızımızla evlenen erkek bizim damadımız olduğuna göre nikahtan sonra bizim oğlumuz oluyor. Ailelerdeki cıngar çıkan konulara baktığım zaman empati yoksunluğu, buradaki kendin için istediğini başkası için istememek, sana yapılmasını istemediğini başkası için yapmak gibi sıkıntılar aile temelini biraz sarsıcı etki yapabiliyorlar can dostlarım. Nasıl oluyor bu? Mesela dünürlerden bir tanesi, yani diyelim kendimden örnek vereyim. Oğlumun kayınpederi benim dünürüm olduğuna göre benim dünürüm kızıyla alakalı bir şey yapmamı bekliyor. Ve ben de bunu yapmıyorsam bu sefer cıngar çıkıyor. Haşa, elhamdülillah ki bizim ailede böyle bir şey yok. Dualarınızı beklerim. Hani iyi anlaşılsın diye kendimden örnek vereyim dedim. Üstad Ahmet dünürümü tenzih ederim. O gönlü güzel insanı. Rabbim bozmasın inşallah. Bu dünürlük hukukumuzu İslam kardeşliğiyle devam etmesini sizler de dua edin. Birbirimize dua edelim inşallah. Şimdi ne oldu? Ben gelinime bir şey yapmadım. O da kendi kızına bir şey istedi. Şimdi gün geliyor, benim kızım evleniyor. Benim kızım evlenirken bu sefer ben gelinime yapmadığım şeyi kızımla ilgili dünürümden istiyorum. Onlar erkek tarafı, ben kız tarafıyım ve onların alması gerektiği bir şeyle alakalı. Bu sefer diyorum ki kızıma şunu şunu şunu yapacaksınız. Peki 5-10 sene evvel benim dünürüm benim kızıma bunu bunu yapacaksınız diye bana söylediğinde ben gelinime onu yapmadım, yapmak zorundaydım. Ne oldu şimdi? Buradaki o yanlı tutum, tek yanlı tutum, ön yargılı davranışlar, empati yoksunluğu içerisinde kayırmacı tarafım anlatılır böyle aile seminerlerinde. Evlatları Almanya'daymış teyzenin, diyelim kayınvalide olsun ve anne olsun o evin büyük hanımı. Önce kızı gelmiş Almanya'dan, çok güzel yemek yenmiş, ondan sonra yemekten sonra damat toplanmasına yardım etmiş sofranın. Mutfağa geçmişler. Eşinin bulaşık yıkamasına yardım ediyor. Kuruluyor, duruluyor. Bir şeyler yapıyor. Anne de uzaktan bakmış böyle. Ah ah yavrum demiş. Ne güzel bir insansın sen böyle demiş. Kızıma bir gün yüzü gösterdin. Güzel bir şeyler oldu böyle falan. Neyse birkaç gün sonra oğlu da gelmiş. Tabii Alman usulü dediğimiz şey paylaşımcı bir hayat üzerine. Herhalde o kültürden beslendiği için. Yine sofra toplanmış. Bu sefer oğlu yardım etmiş eşine. Mutfağa geçince de işte eşinin bulaşık yıkamasına yardım etmiş. Bu sefer bakmış uzaktan. Gelin gelin demiş. Ben bu çocuğu demiş mutfakta demiş bulaşık yıkasın diye mi büyüttüm? Şimdi birkaç gün evvel damadının mutfakta erkek olarak iş yapması hoşuna giderken birkaç gün sonra oğlunun mutfakta iş yapması hoşuna gitmiyorsa tek taraflı bir davranış demektir. Empati yoksunluğuyla bir davranış demektir. Adaletsiz bir davranış demektir. Her zaman anlatırım programlarımda bir yerde adaletsizlik yaptığınızda bunun intikamı huzurunuzun gitmesi olarak cereyan ediyor. Bunu hiç unutmayın aziz dostlarım. Hayatınızda bazı huzursuzluklar varsa hemen kendinizi bir kontrol edin. Acaba hayatımda hangi alanlarda adaletsizlikler yapıyorum ben diye bunu bir düşünün. Batı'da mesela malumunuz koruyucu ailelik diye bir aile hukukunda yeri olan bir yeri var. Ama dünürlükle alakalı mesela aile hukukumuzda böyle bir şey yok. Dünürlük aslında bir anlamda bu koruyucu aile gibi bir şey. Yani teşbihte hata yok, bunu kolay anlaşılsın diye söylüyorum aziz dostlarım. Yeni evlenen evlatlarımızı korumak üzere sözleştiğimiz, onu onlara teslim ettiğimiz, sizden bize bir zarar gelmez dediğimiz bir aile oluyoruz. Bu anlamda dört numaralı hukuku da çocuklarımızı koruyan bir aile. Yani çocuklarımızı evlendirme sorumluluğunda olan bir aile, çocuklarımız için yeni anne baba olan bir aile, çocuklarımız olan bir aile, çocukları çocuklarımız olan bir aile ve çocuklarımızı da koruyan bir aile. Tam olarak bir koruyucu aile. Burada çocuklarımızı koruyacağına dair olumlu bir duygu, hüsnü zan beslememiz gerekiyor. Benim çocuğumun başına şöyle bir iş gelir mi, böyle bir iş gelir mi diye ikircikleniyorsa olay, problem çıkıyorsa, ön yargılı bazı davranışlar oluşuyorsa bu da bizi hayra götürmüyor. Aziz dostlarım, en büyük sevinç bu dönem içerisinde bir numaralı sorumlulukta çocuklarımızı evlendirme sorumluluğu döneminde bir aile olma sevincidir. Ve aile olunduğunda kucağımızda bir dolu bir yığın yeni akraba buluruz. En az 200 tane, 2000'e yakın büyük ailelerde bu artabilir bu sayı ama en az 200 tane aile... İşte dayıları, amcaları, teyzeleri, halaları, bizim de dayımız, amcamız, teyzemiz, halamız olur, kuzenleri, kuzenimiz olur. İşte oradaki torunlar, torunumuz gibi olur. Bir kaynaşma olur yani bu yeni akrabalıklarla, yeni ilişkiler kurulur. Beşinci dünürlük hukuku içerisinde bakmamız gereken husus da budur. Bu yeni akrabalıklar, yani yeni anne, yeni baba, yeni evlat tamam ama bir de yeni akrabalıklar. Dolayısıyla... Dünürümüz diyelim bizden yaşça büyük ve onun anne babasına gidilecekse, dayısına, teyzesine, amcasına, halasına ziyaret edilecekse, bir aile büyüğünü öpülecekse aslında biraz da sıla-i rahimi canlandıran, akrabalık ilişkilerini canlandıran, akrabalar içerisinde biraz daha böyle canlı bir hayat yaşamamıza vesile olan bir kültüre dönüştürüyor bizi dünürlük sistemi. Ya da dünürlük ahbaplık hısımlığı, dünürlük hısımlığı. Bu bize kazandırdığı yeni sorumluluklarla alakalı arada oturup konuşmak lazım dünürlerle. Acaba bizden beklediğiniz bir şey var mı? Yani bazen acizane sorarlar bana mesela. Biraz da böyle yani yarım hoca gibi göründüğümüz için fikirlerimiz önemseniyor Allah razı olsun dostlar tarafından. Ben de derim ki gelin kızım nasıl istiyorsa ben öyle istiyorum. Gelin kızım nasıl arzu ediyorsa ben de onu arzu ediyorum. Ben onun düşündüğü gibi düşünüyorum. Ben bir şey beyan etmeyeyim. O nasıl arzu ediyorsa benim de arzu ettiğim tam olarak o zaten diye. Şimdi onların anne babalarına baktığımda yani gelinimizin anne babalarına baktığımda bu cümlemin üzerine ya da gelinimizin kardeşlerine baktığımda bu cümlemin üzerine onları da gözünün parladığını görüyorum. İşte burada 6 numaralı yeni sorumlulukta dünürlere çok özel bir görev düşüyor. Müdahaleden kaçınma sorumluluğu. Genellikle dünürler içerisinde de bu böyle, anne babalar içerisinde de böyle. Gelin kayınvalide görümce elti ilişkisinde de bu böyle. İnsanlar müdahalelerden kaçınmadığı için hatta bizzat müdahale merkezi haline gelen bir kişilikle olaylara müdahale ettikleri için aile içerisindeki ilişkiler yıpranmış, gönüller zedelenmiş ve bağlar kopmuş oluyor. Bunun önüne geçmenin en önemli yolu dünürlerin kendi çocuklarının hayat stillerine müdahale etmemesiyle alakalı. Artık onları evlendiriyoruz ve onlar yeni evleniyor olmaları ne demek? Yeni bir yuva kurma sorumluluğuna sahip, bunun akil ve bali diyoruz ya, akil hale gelmiş, bununla alakalı aklını kullanmış, aklını çalıştırmış bir yavrucak olarak bu aileye başlıyor. O zaman bizim de onlarla ilgili her türlü müdahaleden kaçınmamız lazım. Çok kolay olduğunu düşünmüyorum. Özellikle anne babaların ve özellikle annelerin o müdahaleden kendini ari kıldığı, uzak tuttuğu vaka sayısı benim gördüğüm kadar çok çok az. Mesela Türkiye'de en fazla problem şeyden çıkıyormuş. Mesela oğlumuz evlenecek diyelim. Nerede oturacaklar? Ya da kızımız evlenecek, nerede oturacaklar? Türkiye'de anneye yakın mı, babaya yakın mı? İşte kayınvalideye yakın mı, kendi annesine yakın mı? Hanım tarafının akrabalarına yakın bir yerde mi, erkek tarafının akrabalarına yakın bir yerde mi? Hatta bununla alakalı böyle bir aile koşulunda vaka yaşamıştım. Hocam dedi bir danışanım, o kadar çok baskı kuruyor ki kendi ailem bana. Şu anda hanımıma yakın bir ilde yaşıyoruz. O ili değiştirip babamlara yakın olan bir ile, en azından onlara gitmeyeceğimi biliyorlar ama onlara yakın olan bir ilde yaşamamızla alakalı çok büyük baskı geliyor demişti. Çok çok da şaşırmıştım. Yani bir insan nasıl bunu isteyebilir? Hangi mantıkla böyle bir şey isteyebilir? Hangi mantıkla kurulu bir düzeni bu anlamda bozabilir diye çok da hayıflanmıştım. Ama maalesef Türkiye'de bu tip aile hukuku içerisinde, çok özür diliyorum, had bilmeyen, haddini bilmeyen ya da iyilik yaptığını zannederken kötülük yapan, çünkü her müdahale yıkıma giden bir şey daha, vesileyi daha ortaya koyuyor. Her müdahale yıkımı biraz daha kolaylaştırıyor. Bu anlamda müdahaleyi yapmadan onu çocuğa bıraktığımızda, geçen minik yeğenlerinden bir tanesi bizdeydi, Mihrimah yavrum, çok küçük daha, yani 3 yaşında. Allah bağışlasın bütün yavrularımızı, bütün akrabalarımızı. Amin inşallah. Kapıda böyle biraz da geç bir vakitti. Uykusuzdu da böyle. Ayakkabısını giyme şeyinde biraz fazla vakit harcıyor gibi oldu. Ben de böyle yardım etmek istedim. Sonra bir baktım, yardımımı istemedi yani. Oturdu, ayakta yapamıyordu bunu. Oturdu ve oturarak kendi ayakkabısını, kendi giyme mücadelesini vererek o mücadeleyi kazandı. İşte şahsiyet böyle oluşuyor. Ama siz onu hemen alıp çekip kucağınıza oturtarak hızlı bir şekilde ayakkabısını giydirdiğinizde, ayakkabısını bağlama etkinliğinden mahrum kaldığı için, o pratiği yapmadığı için, onun antrenmanını yapmadığı için hep erteleyecek, ayakkabısının bağcığını bağlama yeteneği gelişmediği için. Bütün bağlılıklar böyledir, bütün bağlar böyledir. Aile bağları da böyle kurulur. Ailede bir problem olduğunda siz çözerseniz, çocuğunuz o problemi çözme kaslarını geliştirmediği için tek başına uzun yıllar bir problemini çözemeyecektir. Dolayısıyla yaşadığı sevinçleri, hüzünleri, korkuları, kaygıları, elemleri, her şeyiyle şahsiyetli bir çocuk yetiştirmek istiyorsanız ve evlendikten sonra şahsiyetli bir şekilde kendi yuvasının yöneticisi durumunda, kendi yuvasının sahibi durumunda, sorumlusu durumunda, hizmetkarı durumunda bir çocuk istiyorsanız, arzu ediyorsanız müdahale etmeyin can dostlarım. Onlar kendi problemlerini kendileri çözecek bir durumda bir şeyler yapsınlar. Uzaktan izleyebilirsiniz. Arada yeri geldiğinde küçük rötuşlarla bunu önerebilirsiniz ama çok özür diliyorum, tepeden inme bir şekliyle böyle küt diye iner ve onları da buna mücbir tutarsanız, bu evlatlarınızın mutluluğu açısından, dünürle sizin yaşayacağınız hukuk açısından da çok uygun bir şey olmaz. Can dostlarım, aile içerisinde nasıl ki gelin kayınvalide, elti görümce ilişkilerinde bunu incelediysek, dünürlükle alakalı hısımlık bağında da en büyük yoksunluk empati yoksunluğudur. En büyük problem budur. Dünürler böyle biraz daha bununla alakalı haddini bilse sorun çıkmaz ama illaki bir yarışa girerler. Kime yakın oturacak, kimin sözünü dinleyecek, kime tabi olacak, kimin aslında borusu ötecek bu yeni ailede gibi, böyle aileler arasında böyle tatlı bir rekabet vardır yani. İşte biz dedik bizim yanımızda kaldı, biz dedik bize geldi, biz dedik dışarıda yemeğe gitti, biz dedik şunu aldı, biz dedik bunu yaptı gibi. Aileler kendi çocuklarını böyle bir yarış atış şekline sokarlarsa ve bunu karşıya ispat için öne sürerlerse mutluluktan kesileceği, faturanın mutsuzluk olarak kesileceği çok bariz. İnşallah bu hataya düşmezsiniz diye düşünüyorum. Aziz dostlarım, bu müdahale ile alakalı ben danışmanlık yaptığım, koçluk yaptığım ailelerde eğer dönürleri, ilk eylemim bu oluyor benim. Eğer dönürleri gelin ve damadın hayatından çıkartabilirsek onlar kendi hayatlarında çok daha iyi anlaşıyorlar. Yani bir kere arada bir jenerasyon farkı var. Evliliğin oluşmasıyla alakalı fikir beyan ettikten sonra bu iki çiftin, hanımefendi, beyefendinin birbirine uygunluğunu test ettikten, bunu tespit ettikten sonra artık evlilik vaki olduğunda anne babaların müdahale açısından aradan çıkmış olması gerekiyor. Ama hocam tam da bunun için işte biz bu evliliği yaptık, müdahale olmazsa olur mu diye düşünen anne babalar da tam o evliliğin güzel dönemlerinde tatlı sert böyle küçük küçük müdahalelerle evliliği yaşanmaz bir hale getirebiliyorlar. Ben çok biliyorum böyle işte düğünde takılan takılar kime verilecek, düğünden sonra balayına nereye gidilecek, ne tür bir otelde kalınacak, ne tür bir yerde kalınacak, ne kadar para harcanacak, düğünden sonra çocuk yapılacak mı, ne kadar bir süreliğine çocuk yapılacak ya da yapılmayacak. Yani dönürler bu işin ucunu abarttıkça abartmışlar ve küçük basit bir müdahaleden bile ben haz almayan bir kardeşinizim. Aile koçluğunda da ailelere bunu anlatırken bu sefer müdahalenin kralını, en tepe zirvesini çocuklarımızı yaşattığımızda onların da devri dönmüş oluyor. Dolayısıyla burada dönürler gelin ve damadı böyle çok da yalnız bırakmadan arada görüşerek, arada konuşarak, arada davet ederek, arada güzel hediyeler götürerek bir kontrol şeyinde rotada tutma adına bir faaliyet yapacaklar ama gelin ve hayatın müdahale kısmında bütün hayatından çıksalar daha şahsiyetli bir şekilde kendi aralarında daha iyi anlaşarak o evliliğin yürüyeceğinden de emin olmaları lazım. Can dostlarım, dönürlerle alakalı önemli hukukun bir tanesi de hakkın da bir tanesi ziyaretlerin, yani benim aile ziyaretlerinde acizane uyguladığım bir havlu kriterim var. Kopenhag kriteri gibi ve bunu bütün akrabalarım bilir. Diyelim gittiğim bir akrabamda ben oraya gidiyorsam, bu biliniyordur, habersiz gitmem çünkü. Orada benim için özel bir havlu konmuyorsa o aileye gidişi diyelim 2 ayda bir gidiyorsam hemen 4 aya çıkarırım. 4 ayda gidiyorsam 8 aya, 6 ayda gidiyorsam 1 yıla çıkarırım. 1 yılda gidiyorsam 2 yıl o akrabama gitmem. Çünkü benim için önemli olan bu husus, bu havlu kuralı, eve bir misafir gelmesinin hissedildiği ve hanımefendi tarafından o hisse uygun bir hizmetin sunulduğu bir şeydir. Atla deve değil, yoksa bile 5 liraya alınabilecek bir havlu var. Hani 5 liralık kıymetimin olmadığı bir evde de benim gidip boy göstermem çok uygun değil diye düşünüyorum. Dolayısıyla burada yeni evli çiftler bu empatiyi yaparken, empati geliştirirken bir anlamda da bu ziyaretlerin kararında tutulmasıyla alakalı bir şeyler yapmaları gerekiyor. Tabii burada evlatlara da çok büyük görev düşüyor. Evlatlar buradaki bu dengeyi, bu mutedilliği sağlayacak olan şeyler. Bazen kızcağız ya boş ver diyor, önemli değil, onlar ne derse desin gelinsiz. Bazen beyefendi, damat efendi diyor ya boş ver ne derlerse desinler gelinsiz. Bu sefer iki tarafında arasının açılmasına vesile oluyor bir muhabbet olayı olan ziyaretler. Kopenhag kriteri dedim bu havlu kuralıma. Bir başka kriteri de şöyle düşünebilirsiniz aziz dostlarım. Size çay geldiğinde, tabii bunu küçük bir çocuk getiriyorsa, genç bir çocuk getiriyorsa bu başka bir şeydir. Ama gelininiz ve damadınız size bir şeyde bulunuyorsa, bir ikramda bulunuyorsa, mesela kahveler köpüklü yapıldıkça gidebilirsiniz sıklıkla. Ama kahvelerin köpüğü azaldıkça sizin de ziyareti azaltmanız lazım. Ya da o çay tabağına getirdikleri çay dökülüyorsa azaltmanız lazım. Ama tabağa dökülmeden getirildikçe çaylar, kahveler, ziyarete devam etmek lazım. Önemli olan şey şu. Yeni kurulan aile içerisinde gelin ve damadınız sizi önemsiyor mu? Ve siz gelin ve damadınızı ve gelin ve damadınızın ailesini, damat sizin çocuğunuz olduğuna göre, hani erkek tarafı olarak konuşuyorum, gelininizin kayınpederi olarak siz gelininizin anne babasını önemsiyor musunuz? Onlara izzet ikramda bulunuyor musunuz? Onlara hürmette bulunuyor musunuz? Dolayısıyla onların aile hukuku içerisinde Sizden beklediği şeyleri, beklentileri yerine getirebiliyor musunuz? Buna da bakmak lazım. Hediyeler çok önemli bir kriter. Hediyeleşmede en az Kopenhag kriterleri kadar, havlu kriteri, köpük kriteri veya tabağa dökmeden getirme kriteri kadar önemli. Nedense evliliğin nişan döneminde, söz kesme döneminde, kız isteme döneminde birazcık böyle hediyeler abartılır bizde. Ondan sonra da epey bir müddet hediyeler kesilir. Halbuki hediyeler muhabbetleşmenin, hediyeler birbirimize karşı gönül gözümüzü açmanın, kalp kapısını açmanın vesileleridir. Bu anlamda hani dünürler kendilerine uygun hediyeleri benimseyen, bulan, arayan, bakan ve buldukları bu hediyeleri de çok kibar, çok güzel bir şekilde takdim eden bir tarzda olmalılar diye düşünüyorum. Geçen böyle bir düğün şeyinde, resmi nikah töreninde nikah memuresi hanım küt diye masaya koydu belediye başkanının. Sosyal medyada falan da epey bir tartıştık olayı. Belli gruplarda gönderdim bunu bir şikayet olarak. Yani bizim kültürümüzde hediye o şekilde verilmez. Bir kere üstten tutularak masaya küt diye konmaz. Alttan tutulur. Hiç olmazsa o poşetin iki tane kulaklıklı sapından tutulur. Ön tarafa doğru hafif bir eğilerek takdim edilir. İki elle takdim edilir. Dua edilir falan gibi. Dolayısıyla hani hediye alıp da onu başa kalkan bir insan olmaktansa hediyeyi sık sık almayan ama aldığında da başa kalkmayan bir insan olmak çok daha değerli, anlamlı bir tavır olabilir. Dünürlerle ilgili yani sadece kahve köpüklü geliyorsa, havlu yeni ve temiz olarak asılıyorsa, çaylar, kahveler tabağa dökülmüyorsa, hediyeleşme kendi aranızda artıyorsa iyi demek değildir. İyilikle alakalı bir başka unsur, nasıl ki müdahale etmemek dedim ya, dünürler evlatlarının problemlerinde de aracı olmazlarsa, başka üçüncü bir kişi bulurlarsa, problemleri ona yönlendirirler ve kendiler aradan çıkar, tartışmaz bunu, ön yargılarını benimsemezlerse, ön yargılarının esiri olmazlarsa evlilik daha iyi bir şekilde yürüyecektir aziz dostlarım. Ama dünürler burada kendi kızlarına göre, biz kendi oğlumuza göre gittiğimizde işte empati yoksunluğu biraz daha böyle onların bize karşı ikircikli yaşamasını, bu problemin biraz daha artmış olmasını ortaya koyabiliyor. Can dostlarım, dünürlerle ilgili niye hani bunları yapalım, niye böyle bu kadar dikkat edelim? Çünkü dünürler birbirine karşı anlayışlı olduğunda, birbirinin yaşam tarzına saygılı olduğunda, en azından denklik olmayabilir ama kararında yaşarlarsa görevlerini yapmış olacaklar. Bu anlamda kendi aralarında bunu artıracak bazı eylemler olması lazım. Konuşmalar olması lazım. Nasıl ki evlatlarımız evlilikten sonra eşleriyle biraz daha yakın tanışıyorlar. Biraz daha huylarını suylarını keşfediyorlar. Aynen bu şekilde de arada ziyaretlerle, arada davetlerle dünürlerin birbirini tartması, biçmesi, birbirine o şeffaflıkla yaklaşması. Bir de hani bunu niye yapıyoruz? Bir müddet sonra iki tarafında torunları olacak. Hani üzerimizde torunların da hatırı var, onların da hakkı var. En azından torunlarımıza daha iyi bir gelecek vermek adına, hani meşhur Türk özdeyişidir, dede koruk yese torunun dişi kamaşır diye. Mutlaka Mehmet Ali Bulut ağabeyin de dediği gibi 4-5 kuşak değil 17 kuşak bir bela, bir musibet sizi takip eder. Sizde üzerinizde asıl olarak kalır. Nerede böyle bir ilişki yıpranması var, nerede bir sorun var, orada da sizi bulmuş olur. Bu anlamda biz dünür olarak gelecekte çocuklarımızın, doğacak çocuklarını yani torunlarımızı da korumak adına dünürlerimizle sıcak, samimi, güçlü, kuvvetli bir bağ, bir ilişki kurduğumuzda bu torunlarımızın da lehine olmuş oluyor. Dünürlerin bu sadece torunlarla ilgili bir şey değil. Sıcak ve samimi ilişkileri, sıcak ve samimi iletişimleri kesinlikle çocukların bağlılığını da artırıyor. Yani illa bir problem olması lazım değil. Problem olduktan sonra ayrılmaya bin bahane var zaten aziz dostlarım. Mühim olan dünürlerin muhabbeti artırıcı küçük küçük böyle dokunuşlarla, gördükleri iyilikleri çocuklarına taşıyarak, kendileri daha iyi, daha örnek bir hale gelerek daha güzel bir gelecek kurabilirler diye düşünüyorum. tam tersi dönürlerin soğuk davranması da çocukların arasının daha kolay, daha çabuk açılmasına da vesile oluyor. Can dostlarım, biz kadim medeniyetimizde, bu büyük uygarlığımızda birçok dini, milli, manevi hallere, ilke ve değerlere sahibiz. Bu değerlerimizin biz yeniden tarihimizdeki o şanlı tarihimizdeki o şanlı mazimizdeki o uygar medeni dönemlerimize bizi götürmesi ve taşıması lazım. Bizi huzurla yaşatma yetmesi lazım. İçerik olarak yeterler. Hiçbir sorun yok ama uygulamada bazı zorluklar var. Uygulanmayan değerler onu uygulamayanlara değersizleştirir. Bunu hiç unutmayın. Uygulanmayan değerler onu uygulanmayan kişileri değersizleştirerek intikamını alır. Bir yerde adaletsizlik varsa onların huzurunu alarak intikamını alır. Dolayısıyla burada biz adaletin tesis edilmesi adına da yeni kurduğumuz bu akrabalık ilişkisinde dünürlerimizle bu çerçevede biraz daha kendimiz iletişim kurarsak, biraz daha dikkatli olursak, biraz daha bununla alakalı çocuklarımızın mutluluğu, torunların mutluluğu, gelecekle alakalı daha iyi bir gelecek, kendi akrabalarımızın içerisinde ve onların akrabalarıyla alakalı daha iyi bir iletişim gibi birçok husustan bunu ele alıp daha güzel bir ilişkiyi kurmamız lazım. Aziz dostlarım, biz ayrılan sürenin sonuna geldik. İnşallah gelecek hafta bir başka aile konusunda daha iyi bir Türkiye, daha iyi bir dünya, daha iyi bir gelecek ve daha iyi bir aile için inşallah daha farklı bir konuda görüşmek üzere. Şimdilik hoşça kalın. Allah'a emanet olun efendim.